Ayrım 46.
43. Bölüm. Katırcı oğlanın tatlı hikayesine ve handa meydana gelen diğer garip olaylara dair. Ben bir gemiciyim, yok artık uzakta bir liman. Yine de yol alıyorum her an, aşkının derin sularında onun. Daha güzel, daha parlaktır. Palinurus'un gördüklerinden mutlaka, benim bu gördüğüm yıldız uzakta, ben işte böyle bir yıldızı izlerim. Nereye götürdüğünü bilmiyorum, bu yolda ben karmakarışık ilerlerim. Hem itina edip hem önem vermiyor kalbim, dikkatle yolunu izliyor onun. Dürüstlüğü kimsede yok, işin sonunu düşünüp kalbimi kırar. Bunlar işte onu benden gizleyen bulutlar, ben onu en çok aradığımda. Ah Clara, parlak yıldız, parıltın beni eritiyor. Ölümüm gittikçe yaklaşıyor, sen benden gizlendikçe. Şarkının burasında Dorothea Clara'nın bu güzel sesi kaçırmasını istemedi ve sarsarak uyandırdı. Seni uyandırdığım için kusura bakma canım. Ama belki de hayatında duyabileceğin en güzel sesi dinle diye uyandırıyorum. Clara mahmur uyandı ve ilk anda Dorothea'nın söylediklerini anlayamadı. Tekrarlamasını rica edince o da tekrar etti. Clara dikkat kesildi. Daha şarkının iki dizesini duymuştu ki tuhaf bir titremeye tutuldu. Humma geçirir gibiydi. Dorothea'ya sıkı sıkı sarılarak dedi ki, ''Ah sevgili hanımefendicim, beni niye uyandırdınız? Kaderin bana şu anda yapabileceği en büyük iyilik, bu talihsiz müzisyeni görmeyeyim, duymayayım diye gözlerimi de kulaklarımı da kapalı tutmaktı. Sen ne diyorsun canım? Şarkıyı bir katırcı oğlan söylüyormuş dediler. Hayır, birçok mülkü olan bir senyördür o diye cevap verdi Clara. Kalbimde de öyle bir yeri var ki, o bırakmak istemezse ebediyen onun olacak. Dorothea kızın bu duygulu sözlerine şaşırdı. Yaşının küçüklüğüne rağmen çok akıllıca sözler gibi gelmişti bunlar kendisine. Dedi ki, Senyora Clara, söylediklerinizi anlayamıyorum. Biraz daha açık konuşun. Kalbinizle, mülklerle, sizi bu kadar etkileyen bu müzisyenle ilgili söylediklerinizi açıklayın bana. Ama şu anda bir şey söylemeyin. Sizin derdinize yardım etmek isterken bu şarkıyı dinleme zevkinden mahrum olmak istemiyorum. Yeni mısralar ve yeni bir melodi ile şarkısına devam ediyor gibi geldi bana. Pekala öyle olsun dedi Clara. Sonra duymamak için iki eliyle kulaklarını kapattı. Dorothea buna şaşırıp dikkatle aşağıdaki şarkıyı dinledi. Aşarsın imkansızlıkları, çalıları, ah benim tatlı umudum. Devam edersin bildiğin gibi kendi keyfince açtığın yolda. Korkmazsın ölümü görmekten her adım başı yanında. Bir zafer elde edemez tembeller ya da şerefli bir başarı, mutlu olamaz hiçbir zaman çaresiz teslim edenler duygularını. Yüzleşmeyen kendi talihiyle yumuşak bir tembelliğe açar kollarını. Çok doğrudur, adaletlidir, pahalıya satması aşkın şöhretini. Çünkü daha değerlisi yoktur, onun paha biçtiği mücevherden, herkesin bildiği açık bir şey bu, ucuz şey nasibini alamaz değerden. İmkansız işler başarır aşkın inadı bazen, inat edip izlesem de en zorlu yolları aşktan, korkacak değilim göğe uzanamamaktan. Burada şarkı kesildi. Clara'nın hıçkırıkları başladı. Bütün bunlar bu tatlı şarkının ve bu acıklı gözyaşlarının sebebini bilmek isteyen Dorothea'nın merakını arttırıyordu. Bunun üzerine daha önce ne demek istediğini tekrar sordu Clara'ya. Clara da Lucinda'nın işitmesinden korkarak Dorothea'ya sımsıkı sarıldı ve konuştuklarını kimsenin duyamayacağından emin olacak şekilde ağzını Dorothea'nın kulağına yapıştırarak anlatmaya başladı. Hanımefendiciğim, bu şarkıyı söyleyen Aragon krallığı soylularından birinin oğludur. İki köyün senyörüdür. Sarayda babamın evinin karşısında otururdu. Babamın evinde pencereler kışın perdelerle, yazın da kepenklerle örtüldüğü halde, bilmiyorum ne oldu, nasıl oldu, tahsiline devam eden bu soylu genç beni gördü. Kilisede mi, başka bir yerde mi bilmiyorum. Sonunda bana aşık oldu ve bunu bana evinin penceresinden işaretlerle anlattı. O kadar gözyaşı döktü ki ben de benden ne istediğini bilmediğim halde ona inandım, hatta sevdim. Yaptığı işaretlerden biri de iki elini kavuşturarak benimle evleneceğini anlatmasıydı. Böyle bir şey beni çok mutlu edeceği halde annem olmadığı, tek başıma olduğum için kime söyleyeceğimi bilemedim. Bu yüzden de babalarımızın evde olmadığı zamanlarda perde veya kepengi hafifçe aralayıp kendimi göstermenin dışında hiçbir şey yapmadım. Kendisine gösterdiğim bu lütfa o kadar sevinirdi ki işaretlerle delirmek üzere olduğunu anlatırdı. Bu arada babamın yola çıkma vakti geldi. Bunu kendisi öğrendi ama benden değil. Ben hiç söyleyemedim. Anladığım kadarıyla üzüntüsünden hastalandı ve böylece yola çıktığımız gün kendisini göremedim. Gözlerimle bile olsa vedalaşamadım. Ama yola çıktığımızdan iki gün sonra buradan bir günlük yoldaki bir köyde hana girerken han kapısında gördüm kendisini. Katırcı oğlan kılığına girmiş, rolünü öyle iyi yapıyordu ki resmi kalbime kazınmış olmasa onu tanımam mümkün olmazdı. Onu tanıdım, şaşırdım ve sevindim. O da babama fark ettirmeden bana baktı. Yolda gittiğimiz hanlarda, benim önümden geçtiği zamanlarda babamdan hep gizleniyor. Ben kim olduğunu bildiğim ve benim aşkımdan böyle yaya bin zahmetle geldiğini düşündüğüm için üzüntümden ölüyorum. Onun ayak bastığı yere gözlerimi dikiyorum. Ne gibi bir niyetle geldiğini, kendisini tek varisi olduğu ve Zat-ı Ali'nizin de onu gördüğünde anlayacağı gibi buna layık olduğu için canı gibi seven babasından nasıl kaçabildiğini bilmiyorum. Bir şey daha söyleyeyim, o söylediği şarkıların hepsini kendi kafasından uyduruyor. Duyduğuma göre çok iyi bir talebe, büyük bir şairmiş. Bir de şu var, onu her gördüğümde, şarkısını her duyduğumda tir tir titriyor, telaşlanıyorum. Babam onu tanır, duygularımı öğrenir diye korkuyorum. Hayatımda tek kelime konuşmadım onunla. Buna rağmen o kadar çok seviyorum ki onsuz yaşayamıyorum. İşte hanımefendiciğim, sesini bu kadar beğendiğiniz müzisyen hakkında size söyleyebileceklerim bu kadar. Sırf sesinden bile dediğiniz gibi katırcı bir oğlan değil, benim dediğim gibi kalplerin ve köylerin efendisi olduğunu anlayabilirsiniz. Bunun üzerine Dorothea kızı binlerce kere öperek, "Daha fazla konuşmayın Donya Clara," dedi. "Daha fazla konuşmayıp yeni günü bekleyin. Ben Tanrı'nın meselenizi bu temiz başlangıcın hak ettiği mutlu sona ulaşacak şekilde yürüteceğini umuyorum." Ah hanımefendiciğim, dedi Donya Clara. Nasıl bir mutlu son beklenebilir ki? Babası o kadar soylu ve zengin ki benim oğlunun karısı değil hizmetçisi bile olamayacağımı düşünür. Babamdan gizli evlenmeyi ise ben dünyada hiçbir şey için yapamam. Tek istediğim bu delikanlının dönüp beni bırakması. Belki onu görmeyince gideceğimiz uzak yerlerde şimdi hissettiğim acı biraz hafifler. Her ne kadar bu düşündüğüm çarenin derdime ilaç olamayacağını bilsem de. Hangi şeytanın işi, ona karşı hissettiğim bu aşk nereden geldi bilemiyorum. Ben de o da çok genciz. Hatta zannederim aynı yaştayız. Ben daha 16'mı bitirmedim. Babam gelecek Aziz Mikail yortusunda bitireceğimi söylüyor. Donya Clara'nın bu çocukça konuşmasını duyunca Dorothea gülmeden edemedi ve dedi ki, gecenin bitmesine çok az kaldı sanıyorum. Biraz dinlenelim. Tanrı'nın izniyle sabah olduğunda her şeyi halledemeyecek kadar beceriksiz olacağımı sanmıyorum. Bu sözlerden sonra sakinleşip sustular. Handa büyük bir sessizlik hüküm sürüyordu. Bir tek uyumayanlar, hancının kızıyla hizmetçisi Maritornes'ti. İkisi kafa kafaya verdiler. Don Quixote'yi kemiren düşünceleri ve hanın dışında zırhlarını kuşanmış, at üzerinde nöbet tuttuğunu bildiklerinden, ona bir oyun oynamayı ya da hiç değilse saçmalıklarını dinleyerek biraz vakit geçirmeyi kararlaştırdılar. Bütün handa kıra açılan tek pencere yoktu. Sadece samanlıkta, samanları dışarı atmak için kullandıkları bir delik vardı. İki yarı bakire bu deliğe yerleştiler ve Don Quixote'nin atına binmiş, kargısına yaslanmış, arada bir yüreği parçalanıyormuş gibi acıklı acıklı, derin derin iç çektiğini gördüler. Yumuşak, mesut, sevgi dolu bir sesle söylediği şu sözleri duydular. Ey sevgili Dulcinea del Toboso, güzelliğin doruğu, zekanın varabileceği en yüksek nokta, zarafet hazinesi, iffet timsali, dünyada var olan her türlü iyiliğin, namusun ve letafetin ülküsü. Şu anda zat-ı âliniz ne yapıyor acaba? Acaba sırf sana hizmet etmek için kendi isteğiyle bunca tehlikeye atılan zavallı şövalyen geliyor mu aklına? Ey üç yüzlü ışık topu, sen bana sevgilimden haber ver. Belki de şu anda onu seyrediyor, onun yüzünün parlaklığını kıskanıyorsundur. Belki de o, şu anda görkemli sarayının bir galerisinde gezinerek ya da bir balkona göğsünü yaslamış, namusunu, soyluluğunu tehlikeye atmadan, zavallı kalbimin onun uğruna çektiği bu işkenceyi nasıl azaltabileceğini, ıstırabımı nasıl ödüllendireceğini, merakımı nasıl dindireceğini, ölümüme hangi canla, hizmetlerime hangi mükafatla karşılık vereceğini düşünüyor. Ey güneş! Sen de şu anda günü doğurup sevgilimi görmek üzere atlarına eğerliyor olmalısın. Sana yalvarırım, onu görünce benim selamımı söyle. Ama sakın onu görüp selamladığında yüzünü öpeyim deme. Öyle kıskanırım ki senin uğruna onca ter döktüğün, Tesalya ovalarında mı, Peneus'un kıyılarında mı tam hatırlamıyorum, kıskançlıkla, aşkla kavrularak peşinden koştuğun o havai, nankör dilberi kıskanmanı bile geçer. Don Quixote acıklı konuşmasının bu noktasına geldiğinde, hancının kızı seslenip dedi ki, ''Zat-ı âlinizden rica ederim buraya geliniz.'' Bu sesi duyan Don Quixote başını çevirdi ve o sırada en parlak halinde olan ayın ışığında ona pencere gibi görünen delikten kendisine seslenildiğini fark etti. Üstelik de o hanın hayalindeki karşılığı olan şatoya yakışır, altın parmaklıklı bir pencereydi bu. Ve hemen o anda çılgın hayalinde güzel bakirenin, şatonun sahibinin kızının, tıpkı geçen sefer olduğu gibi onun aşkına karşı koyamayıp kendisini çağırdığı canlandı. Bu düşünceyle terbiyesizlik, kıymet bilmezlik etmiş olmamak için Rosinante'nin dizginlerine asılarak deliğin önüne geldi ve iki kızı görüp dedi ki, ''Güzel hanımefendi, aşkınızı, arzularınızı, yüceliğinize ve asaletinize yaraşır bir karşılığın mümkün olamayacağı bir yöne sevk etmiş olmanıza üzülüyorum. Bu zavallı gezgin şövalyeyi suçlamayın. Aşk, onun gördüğü anda ruhunun efendisi olan kişi dışında kimseye iradesini teslim etmesine izin vermiyor. Beni affedin saygıdeğer hanımefendi ve odanıza çekilin. Duygularınızı bana daha fazla belli ederek benim nankörce davranmama sebep olmayın. Bana olan sevginizle aşkın kendisinden başka size hizmet edebileceğim bir şey buluyorsanız bende isteyin. Size o uzaktaki tatlı düşmanım üzerine yemin ediyorum, isteğinizi derhal yerine getiririm. Benden Medusa'nın yılan saçlarından bir tutam da isteyebilirsiniz, bir şişe içinde güneşin ışınlarını da. Maritornes bu noktada söze girip, ''Benim hanımımın bütün bunlara ihtiyacı yok sayın şövalye'' dedi. ''Öyleyse hanımınızın neye ihtiyacı var akıllı Nedime?'' dedi Don Quixote. ''Sadece o güzel ellerinizden bir tanesine'' dedi Maritornes. ''Bu deliğe namusunu büyük bir tehlikeye atarak sırf bu arzusunu yatıştırmak için geldi. Babası yani efendim duysa en azından bir kulağını keserdi.'' ''Öyle bir şey yapsın da göreyim.'' diye cevap verdi Don Quixote. Sevdalı kızının nazik bedenine el uzatıp bir babanın can verebileceği en korkunç şekilde ölmek istemiyorsa eğer, öyle bir şey yapmaktan kaçınacaktır. Maritornes, Don Quixote'nin mutlaka onları kırmayıp elini uzatacağını düşündü ve ne yapacağını kafasında tasarlayarak delikten inip ahıra gitti. Ahırdan Sancho Panza'nın eşeğinin yularını alıp alelacele deliğine döndü. Tam Don Quixote'nin Rosinante'nin eğerine basıp deliğe uzandığı anda yetişti. Don Quixote, yaralı bakirenin bulunduğu kafesli pencere olarak hayal ettiği deliğe uzandı, elini verdi ve dedi ki, ''Hanımefendi, alın bu eli, daha doğrusu dünyadaki bütün alçakların celladını. Hiçbir kadının, bütün bedenime sahip olan kadının bile elinin değmediği bu eli alın. Onu size öpün diye değil, sinirlerin bağlantılarına, kasların birleşmesine, damarların genişliğine bakın ve böyle bir ele sahip olan kolun kuvvetini tahmin edin diye veriyorum. Birazdan göreceğiz dedi Maritornes. Yulara bir akar düğüm atıp Don Quixote'nin bileğine geçirdi. Delikten aşağı inip yuların ucunu samanlık kapısının sürgüsüne sıkıca bağladı. Bileğinde ipin sertliğini hisseden Don Quixote dedi ki, ''Zat-ı âliniz elimi okşamıyor, rendeliyorsunuz adeta. Ona bu kadar kötü muamele etmeyiniz. İrademin size yaptığı kötülükte onun payı yok. Öfkenizin tamamını bu küçücük şeyden çıkarmanız doğru olmaz. Bu kadar seven bir kalp böyle acı bir intikam almamalı.'' Ama Don Quixote'nin bu sözlerini duyan yoktu. Maritornes onu bağlar bağlamaz, iki kız gülmekten katılarak gitmişler, onu kurtulması mümkün olmayan bir şekilde asılı bırakmışlardı. Don Quixote daha önce de söylediğimiz gibi Rosinante'nin üzerinde ayağa kalkmış, kolunu deliğe uzatmış, bileği kapının sürgüsüne bağlı haldeydi. Rosinante bir yana kıpırdayacak olursa kolundan asılı kalacağını düşünüp çok korkuyordu. Rosinante'nin sabrından ve sükunetinden bir asır boyunca kıpırdamadan durması beklenebileceği halde en ufak bir hareket yapmaya cesaret edemiyordu. Sonuçta Don Quixote bağlı olduğunu, hanımların gittiğini anlayınca bütün bunların yine büyü marifetiyle olduğunu hayal etti. Geçen sefer de aynı şatoda katırcı denen o magripli büyücü pestilini çıkarmıştı. Kendi aptallığına, düşüncesizliğine lanet ediyordu. O şatodan ilk çıkışı o kadar kötü olduğu halde ikinci kez gitme tehlikesini göze almıştı. Oysa her gezgin şövalye bilir ki bir serüveni bir kere deneyip başaramamak bu serüvenin kendisine değil başkalarına ayrılmış olduğuna işaret eder. Bu durumda da aynı serüveni ikinci kere denemesine gerek yoktur. Bu arada kolunu çekip kurtulmaya çalışıyordu. Ama öyle sağlam bağlanmıştı ki bütün denemeleri boşa gitti. Tabii Rosinante hareket eder korkusuyla dikkatli davranıyordu. Eğere oturmak istiyordu ama mecburen ya ayakta duracak ya elini koparacaktı. Kah hiçbir büyünün işlemediği Amadis'in kılıcına özendi, kah kaderine lanet etti. Kah orada büyülenmiş kaldığı süre boyunca dünyada yaratacağı eksikliği kafasında abarttı. Büyülenmiş olduğundan en ufak bir şüphesi yoktu. Kah sevgili Dulcinea del Toboso'sunu hatırladı. Kah uykuya gömülmüş, eşeğinin semeri üzerine uzanmış, o sırada kendisini doğuran anayı bile hatırlamayan vefalı silahtarı Sancho Panza'ya seslendi. Kah bilge Lirgandeo'yla Alkife'den yardım istedi. Kah sevgili arkadaşı Urganda'yı imdada çağırdı. Sonunda şafak onu umutsuz, perişan, boğalar gibi kükrer halde buldu. Gün ışığının derdine bir çare bulmasını beklemiyordu. Büyülenmişti o, ebedi bir dertti bu. Rosinante'nin hiç kıpırdamadığını görmek bu düşüncesini pekiştiriyordu. Kendisinin ve atının yıldızların kötü etkisi geçinceye veya daha bilge bir büyücü büyüyü bozuncaya kadar böyle yemeden içmeden durmak zorunda kalacaklarını düşünüyordu. Ama bu düşüncesinde çok yanıldı. Çünkü şafak daha yeni sökmüştü ki, hana giyim kuşamları gayet düzgün, eğerlerinde tüfekleriyle 4 tane atlı geldi. Henüz kapalı olan han kapısını sertçe yumrukladılar. Hala olduğu yerde nöbet tutan Don Quixote bunu görünce, kibirli ve yüksek bir sesle dedi ki, "Ey şövalyeler, silahtarlar veya her kimseniz, bu şatonun kapısını çalmaya hakkınız yok. Bu saatte ya içeridekilerin uyuduğu ya da kapıların güneş bütün yeryüzünü aydınlatmadan önce açılmadığı besbelli. Uzaklaşın ve havanın aydınlanmasını bekleyin. O zaman kapının size açılması doğru olur mu olmaz mı karar verilir." Adamlardan biri, "Bu hangi şeytanın şatosu ki böyle tören bekliyoruz?" dedi. "Siz hancıysanız söyleyin de açsınlar kapıyı. Yolcuyuz. Hayvanlarımıza arpa verip yola devam etmek istiyoruz. Acelemiz var." "Benim hancıya benzer bir yanım var mı sizce beyler?" dedi Don Quixote. "Neye benzer yanınız olduğunu bilemem," diye cevap verdi öteki. "Ama hana şato diyerek saçmaladığınızı biliyorum." "Burası şatodur," dedi Don Quixote. "Üstelik bu ilin en önemli şatolarından biridir. İçeride eli hükümdar asası, başı taç görmüş kimseler bulunmaktadır." "Tersi olsa daha iyi olurmuş," dedi yolcu. "Başı asa, eli taç görmüş olsa. Belki de içeride bir tiyatro kumpanyası vardır. Onlar dediğiniz o asaları, taçları çok kullanırlar. Bence bu kadar küçük ve bu kadar sessiz bir handa, taca, asaya layık kimseler olamaz." "Dünyayı pek az tanıdığınız belli," diye cevap verdi Don Quixote. "Gezgin şövalyelikte olabilecek şeylerden haberdar bile değilsiniz." Diğer yolcular, arkadaşlarının Don Quixote ile konuşmasından sıkılmışlar, tekrar kapıyı yumruklamaya başlamışlardı. Seslere hancı ve hatta handaki herkes uyandı. Hancı kalkıp kimin geldiğine bakmaya gitti. Bu arada yolcuların atlarından biri kulakları düşmüş, üzgün üzgün, kıpırdamadan havada asılı efendisine destek olan Rosinante'nin yanına gidip kokladı.